Bugün yine bir canlı yayınla karşınızdayım. Bugün 3 tane çok önemli konum olacak. Bu konulara geçmeden önce herkese tekrar hatırlatayım. Canlı yayını paylaşırsanız kendi sosyal medya mecralarınızdan, WhatsApp hesabınızdan, aynı zamanda yayını beğenirseniz her türlü paylaşım, beğeni, her türlü etkileşim yayının daha çok kitleye ulaşması açısından önemli. Konularımızdan bir tanesi yeraltı dünyasından mafya ile ilgili bir konu. Konularımızın ikincisi Rusya'daki saldırıyla ilgili çok önemli bilgiler. Konularımızın üçüncüsü PKK'nın edindiğini iddia ettiği SİHA'ları düşürecek teknolojiyle ilgili enteresan bilgiler ve bazı soru cevaplar da olacak tabii, ama 3 tane çok önemli konu. Dediğim gibi yayını paylaşırsanız ve beğenirseniz daha çok kitleye ulaşması açısından önemli. Bu arada ben de kendi sosyal medya mecralarımdan yayını paylaşmaya başlıyorum. Sizin de bu arada hemen böyle 30 saniye içerisinde sizin de yayını paylaşmanızı istiyorum arkadaşlar. Bugün önemli konular olacak tabii. Yayının ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında daha doğrusu, saat çok uzun oldu. Soru cevaplara da geçeceğiz tabii ki, her zaman olduğu gibi. Soru cevaplarla da birlikte etkileşimi yüksek bir yayın olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, ilk gelenlerden itibaren yayını beğenmeye başlamışsınızdır. Umarım. Ben hemen sosyal medya mecralarımda yayını şöyle hızlıca paylaşıyorum. Ve ondan sonra konularımıza hızlıca geçeceğiz. Bu arada kalabalık da yavaş yavaş toplanıyor. Güzel. Sayımız böyle bir binlere yaklaştıkça sıcak konulara doğru gireceğim arkadaşlar. Evet. Hemen hemen her mecradan yayını paylaşmış olduk zannedersem. Şöyle son mecramızdan da paylaşıyorum. Ve hazırız zannedersem. Bayağı herkese selam, herkes selam vermiş. Çok teşekkür ederim. Ses görüntü gayet iyi zannedersem. Dediğim gibi bugün 3 tane konumuz var. 3 tane önemli konu. Biliyorsunuz Sarallar grubuyla Barış Boyun grubu arasında karşılıklı suikast diyebileceğimiz hadiseler gerçekleşmişti. Ve cumartesi günü bununla ilgili bir canlı yayın yapmıştım ben. Cumartesi ben bu canlı yayını yaptığımda bazı bilgiler verdim, işte lav silahları yakalandı vesaire. Bunun öncesinde hiç kamuoyuna duyulmayan fakat Barış Boyun İtalya'dayken bir saldırıya uğramıştı. Evinde bir suikast girişimine uğramıştı. Bununla ilgili bilgileri de verdim. Ben bunların hepsini paylaştıktan sonra dün, yani ben bu bilgileri paylaştıktan 2 gün sonra Bakan Yerlikaya bununla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu mafyatik operasyona, bu karşılıklı suikastlere ilişkin yeni bilgiler var ortaya çıkan. Bu yeni bilgileri vereceğim. Aynı zamanda Rusya'daki bu saldırıyla ilgili de bazı bilgiler paylaşacağım. Yine üçüncü olarak da PKK'nın sahip olduğunu iddia ettiği bu SİHA'ları düşürecek teknolojiyle ilgili bazı bilgiler var. Bu teknolojiyi PKK nereden, nasıl elde etti vesaire. Bunlarla ilgili bilgileri de bulacağınız yine bilgi dolu, yine dop dolu bir yayın olacak arkadaşlar. Ayrıca tabii ki sorularınızı cevaplayacağım. Sorularınızla da birlikte yayının çok daha efektif olacağını düşünüyorum. Sayımız bayağı bir arttı. Yavaş yavaş konularımıza geçelim. Sorularınıza birazdan geleceğim. Ara ara her konu geçişinde sorularınıza geleceğim. Merak etmeyin. Şöyle, evet. Şimdi bu Moskova saldırısıyla başlayalım isterseniz ilk önce. Bu mafya ile ilgili konuyu ikinci konu olarak ele alacağız. Önce bir Moskova saldırısı ile ilgili başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Moskova saldırısından hemen sonra faillerin işkence edilmiş sorgu görüntüleri yayınlandı. Ve saldırı alanının içerisinden de, konser salonunun içerisinden de görüntüler yayınlandı. Hem konser salonunun içerisinden görüntüler, hem faillerin böyle darp edilmiş ve sorguyla ilgili görüntüleri, işte bu görüntülerde söyledikleri vesaire, bunların hepsi bir araya gelince hakikaten bu saldırıyı azmettirenlerin amaçlarına hizmet eden gelişmelerdi bunlar. Ve bir taraftan da herkes şunu da sorguladı. Ya Rusya bu görüntülerin yayınlanmasına izin vererek bu teröristlerle sorgu yapıyor. İşte sorguda işte şu küçücük paralar için insanları öldürdüklerine ilişkin filan bilgiler paylaşıyorlar. Ne yapmaya çalışıyor bu Rusya filan gibi bir kafa karışıklığı oldu. Ve bu sorgu görüntülerinde de teröristlerin nereden geldiğine ilişkin bilgiler, özellikle bu sorguyu, ilk sorguyu yapan, işkenceli sorguyu yapan Rusya güvenlik görevlileri tarafından soruluyordu ve işte Türkiye'den geldik, Fransa'dan geldik filan gibi cevaplar alınıyordu. Şimdi bu enteresan açıkçası. Ve tabii bu şekilde cevaplar alınınca ister istemez Rusya olayı Ukrayna tarafına çekmek istiyor. Ve baktığımızda da Türkiye ve Fransa Ukrayna'nın da en çok silah tedarikçisi olan, işte Ukrayna'ya silah gidişine yol veren filan ülkeler. Dolayısıyla ve destekleyen de ülkeler. Dolayısıyla bu iki ülkeden böyle bir saldırı gerçekleşmesi Putin'in elini güçlendirecek gibiydi. Fakat Rusya uzmanı Kerim Has'ın da altını çizerek söylediği gibi ilk defa bu olayda Rus medyası da Rus kamuoyu da Putin'in söylediklerini satın almamaya meyilli. Bu enteresan çünkü saldırıdan sonra saldırının kurgulanış biçimi ve sonrasında olanlar itibariyle enteresan gelişmeler oldu ve Putin'in çok da kurguladığı gibi gitmedi hadiseler. Şimdi biliyorsunuz bu tip saldırılarda, bu tip terör saldırılarında faillerin amacıyla azmettiricilerin amacı her zaman birbirinden farklıdır. İşte bu tip ayak takımından kullanılan failler kendilerine göre işte ideolojik nedenlerle ya da parasal nedenlerle filan bu tip saldırıları yapıyor olabilirler. Fakat azmettirici boyutunda yani onlara bu emirleri veren onların da üstünde hiç tanımayacakları kişilerin bu saldırıyla ilgili bambaşka hedefleri vardır. Yani azmettirenin hedefiyle faillerin hedefi birbirinden farklıdır genel olarak. Burada da böylesi bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi Rusya'da saldırı ile ilgili ilk dikkatimizi çeken şey 73 dakika Rus kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 73 dakika süren bir saldırı. Ve bu saldırıda işte Kalaşnikovlarla insanları tarıyorlar. Sonra konser salonunda bir yangın çıkartıyorlar. Ve bu 73 dakika boyunca Rusya güvenlik kuvvetleri yok. Sonra buradan dışarı çıkıyorlar, kaçıyorlar. Belki hani oraya ölmeye gelmişler gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu kadar uzun süre orada kaldıklarına göre. Kaçıyorlar fakat kaçtıktan sonra hepsi tık tık tık armut gibi elleriyle koymuş gibi bunların hepsini yakalıyorlar. Şimdi normal saldırılarda, normal bu tip terör saldırılarında fail yakalandığı zaman failin görüntüleri de failin ilk sorgusunda elde edilecek bilgiler çok değerlidir. Bunlar hemen medyayla paylaşılmaz. Çünkü ikinci bir saldırı da, üçüncü bir saldırı da olabilir. Böyle şok saldırıları dünyada çok yani. Bir yere dikkati çekilip ikinci bir saldırının olduğu hadiseler de oldu. Fakat burada neredeyse failler yakalanır yakalanmaz canlı yayınla ilk söyledikleri cümleler, o ilk sorgusu, olay yerindeki sorguları yayınlandı. Bu normalde Rusya gibi bir istihbarat devletinin de yapmayacağı bir hata, herhangi bir devletin de yapmayacağı hata. Fakat burada güvenlik birimlerine İlk sorgu görüntülerinin kayda alınması ve bunun hızlı biçimde medyaya, sosyal medyaya, o Rusya'nın geniş troll ağı üzerinden yayılmasıyla ilgili bir talimat verilmiş gözüküyor. Yani düz mantıkla baktığımızda bu terör saldırısının etkisini arttıran bir hadise. O teröristlerin görüntüleri, rahatlıkları, işte para için ne kadar kolay adam öldürdüklerine ilişkin görüntüler ve konser salonundan görüntüler. Bunlar normalde diyeceksiniz ki ya bunu yapan IŞİD'in ekmeğine yağ sürüyor diyeceksiniz. Fakat acaba IŞİD'e bu olayı taşeran bir örgüt biliyorsunuz. Bu olayı kim azmettirdi? Bu noktaya doğru gideceğiz. Şimdi bir rastlantı söz konusu. Kaderin rastlantısı diyebileceğimiz bir rastlantı söz konusu. O da şu. Teröristler Türkiye ve Fransa'dan gitmişler Rusya'ya. Dolayısıyla işte Ukrayna'ya destek veren iki ülke potansiyel. Dolayısıyla Ukrayna. Bir de Ukrayna'ya doğru kaçıyorlardı bilgisi Rusya tarafından verildi. Dolayısıyla bütün merceklerin Ukrayna'ya ve Ukrayna'nın destekçileri ülkelere döneceği, onların çekimser davranmaya itecek bir planlama yapılmış. Ve Rusya'nın ilk söylemlerinde de işte bu IŞİD niye hep Amerika'nın düşmanlarına saldırıyor gibi bir söylemde bunun üzerine bindirildi. Fakat birazcık araştırmayla ortaya ne çıktı? Bu saldırganlar Rusça biliyorlar. Zaten o Rusya Federasyonu'nun o bölgenin insanları ve Rusya'dan, Moskova'dan Türkiye'ye ve Fransa'ya gelmişler. Burada bir süre takılmışlar, tatil yapmışlar, görüntü vermişler, kayıt almışlar. Onları sosyal medyaya yüklemişler. Her türlü böyle yani biz bu ülkelerden geri geliyoruz izlerinin hepsini bırakmışlar. Ve ondan sonra bu izleri bıraktıktan sonra Rusya'ya gitmişler. Ve burada da eğitim aldıklarına da dair bir küçük bir eğitimden de geçirilmiş. Dolayısıyla bu da ifadelerin içerisinde geçiyor. Yani oradan gelip buraya gelip burada görüntü verip ondan sonra tekrar aynı coğrafyaya gidip orada bir saldırı gerçekleşiyor. Yani o coğrafyanın öz be öz Rusya Federasyonu'nun evlatları bunlar, orada o saldırıyı gerçekleşenler. Fakat Türkiye gibi Ukrayna'ya destek veren ülkeleri bu işin içerisine bulaştırmış oldular. Şimdi burada Hande Fırat'ın bir yazısı oldu. Bu önemli. Şimdi Hande Fırat biliyorsunuz daha önce MİT'in PKK tarafından yakalanan ve sorgulanan MİT daire başkanı vardı. İnsan Kaynakları Daire Başkanı Erhan Pekçetin. İnsan Kaynakları Daire Başkanı olduğu için işte MİT ajanları falan onları bilen birisi. Ayrıca bir de etnik bölücülük daire başkanı da PKK tarafından, ikisi birlikte kaçırılmıştı. 2017'de MİT'in iki daire başkanı hala PKK'nın elinde. Onlar Hande Fırat'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üst düzeyde çalıştığı bir gazeteci olduğunu söylemişlerdi. Başka gazetecilerin isimlerini de saydılar. Fakat çok kritik bilgiler olursa bunu Hande Fırat'a veriyoruz dediler. Günümüzde de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı birlikte çalışıyorlar medyayı domine etme konusunda. Ve Hande Fırat da bu saldırıdan sonra yazılmış en kritik yazıya imza attı. Fakat yazıdaki bilgiler, Hande Fırat böyle güvenlik dünyasını filan, bu istihbarat dünyasını, burada örgütleri filan böyle bilen bir gazeteci değil. Başbakanlık muhabirliği kökenli. Hep politika muhabiri olmuş esasen. Fakat yazının içerisindeki bilgilere baktığımızda bir güvenlik teşkilatı tarafından verilmiş. Hande Fırat da yazmış. Şimdi bu yazıda bir gelgitler söz konusu. Gelgitlerden bir tanesi yazıda diyor ki, aynı Rusya'nın savunması şeklinde diyor ki, ya bu IŞİD hep Amerika'nın çatışma içerisinde olduğu coğrafyaları hedef alıyor. İşte Suriye'yi hedef alıyor, Rusya'yı hedef alıyor filan gibi, böyle hep Amerika ile ters düşen coğrafyalar hedef alıyor. Bu Rusya'nın savunması gibi bu tarafta duruyor. Fakat diğer tarafta asıl mesajı veriyor. O asıl mesaj Rusya'ya gönderilmiş bir mesaj ve şöyle diyor. Diyor ki evet diyor, teröristler Türkiye'den gittiler ama bunlar Rusya'dan Türkiye'ye geldi. Bir süre sonra Rusya'ya geri dönüp bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Yani burada failin kim olabileceğine ilişkin bazı bilgiler söz konusu. Ayrıca bu saldırının patlamasıyla ilgili noktalardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri anlaşılan böyle bir saldırı olacağını, buradan Putin'in bu saldırının üzerine bir şey inşa edeceğini haber almış Amerika. Ve bu sebeple Moskova'daki Büyükelçiliği aracılığıyla Rusya'da bulunan vatandaşlarını da özellikle belirtmiş. Bakın, kalabalık yerlerden uzak durun değil, konser salonlarından uzak durun şeklinde bir belirti yapmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri de Putin'in üzerine kurmaya çalıştığı teoriyi önceden çökertecek bir ön alma yapmış. İşte bu sebeple o Kerim As'ın da dediği gibi, Rusya uzmanı Kerim As'ın da dediği gibi, Putin ilk defa İç kamuoyunu ve Rus medyasını kendi anlattığı hikayeyi hemen satın alıp böyle ölümüne sahip çıkacak pozisyonda bulamıyor. Dolayısıyla bu tip patlatmalardan bir tanesi de bu Hande Fırat eliyle yapılmış olan bu bilgiler. Şimdi tabii Türkiye'nin durumu Hande Fırat'ın yazısında da görüyoruz. Bir taraftan Rusya'ya da şirin gözükmeye çalışıyor. Bir taraftan da Batı paktının bir parçası olduğunun altını çizmeye çalışıyor. Ya burada Türkiye'nin kıblesizliği şu an, Erdoğan dış politikasının Türkiye'yi getirdiği nokta bir kıblesizlik söz konusu. Hem NATO parçasısın hem Rusya ile böyle düşüp kalkıyorsun filan. İkisini de idare edecek böyle berbat bir duruma düşmüş vaziyette. Bu Hande Fırat'ın yazısına kadar yansımış durumda. Ama bu şu gerçeği değiştirmez arkadaşlar. Özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra ve Türkiye'nin vizesiz ülkeler politikaları nedeniyle Türkiye şu an bu tip radikallerin bolca bulunduğu bir ülke halinde. Bu radikallerin nerede ne zaman patlayacakları bilinmez. Türkiye bu Rusya'nın konser saldırısında yaşadığına benzer saldırıları bu tip radikaller tarafından yaşadı arkadaşlar. Hatırlayın, mesela Atatürk Havalimanı'na bir saldırı gerçekleşti. Ve Atatürk Havalimanı'na gerçekleşen saldırıda 43 kişi hayatını kaybetti. İki IŞİD'le saldırıyı gerçekleştirmişlerdi. Ve 15 Temmuz'da hemen bu saldırıdan 15 gün sonra filan oldu 15 Temmuz darbe girişimi. Ve hani o harp okulun, orada harp okulu var hemen Atatürk Havalimanı'nın yanında. Harp okulundaki öğrenciler ve oradaki askerler bu IŞİD saldırısından sonra havalimanına götürüp oranın güvenliğine alınmışlardı. 15 gün sonra da yine terör saldırısı var deyince, ya 15 gün önce zaten 38 kişiyi mi 43 kişiyi mi orada öldürmüş IŞİD. Dolayısıyla çok kolay biçimde oraya gittiler. Sonra hepsine müebbet verdiler askerlere. Aynı şekilde Ankara Garda 105 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, Suruç saldırısı, Reyhanlı saldırısı filan gibi. Yani şu an o Rusya'nın yaşadığı travmanın daha beteri saldırıları Türkiye birkaç yıl içerisinde peş peşe yaşadı. Sultanahmet'te patlayan bombalar, Kızılay'da patlayan bombalar vesaire vesaire. Türkiye maalesef Suriye'den akan radikallerin baskısı altında ve şimdi ileride Rusya bu Ukrayna'daki meseleyi yoluna koyduğunda şu an Türkiye'nin para ödeyerek, ceplerine para koyarak İdlib civarında tuttuğu, bir araya sıkıştırdığı, adeta preslediği parayla onları bir arada tuttuğu, zaman zaman Libya'ya götürüp savaştırdığı, zaman zaman Karabağ'a götürüp savaştırdığı radikaller var. Rusya bunları Türkiye'ye doğru süpürürse o zaman Türkiye'nin halini görün arkadaşlar. Maalesef saçma sapan dış politikanın sıfır sorun diyerek yola çıkılıp da full sorun politikasının sonuçlarından bir tanesi. Seyfullah Maden yanındayım grubuna hoş gelmiş arkadaşlar. Birazdan sorularınıza bakacağım. Hatta şöyle birkaç tane soruya şimdiden bakabilirim. Reis Barış boyunu kimse indiremez filan diye. Evet, propagandalar başlamış. Birazdan o konuya gireceğim. Antalya Basketbol Kulüp Başkanı, Kadın Basketbol Kulüp Başkanı Mustafa Aydar'ın son durumu nedir? Anlatmıştım. Bunlar hep bahis baronlarının adamları. Bu kulüpleri bahis için arıyorlar, alıyorlar ve maç sonuçlarını manipüle ediyorlar. Bu sebeple Türkiye'de böyle ikinci, daha ucuz kulüpler, ikincilik kulüpleri vesaire bunlar şu an mafya tarafından ele geçiriliyor. Tek tek yakında Süper Lig kulüplerinin de ele geçirildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Pakistan olacağız çok şükür demiş Salvatore Ateş. Yani Türkiye'nin bu gidişi bu şekilde devam ederse hakikaten bu bir Pakistanlaşma, Suriyelileşme süreci. Hani böyle dip nerede böyle? Hani ülke nerede batacak falan diyorsunuz ya, öyle bir şey olmuyor. Böyle ayrı bir ülkeler ligine düşüyorsunuz. Böyle gide gide o liglere doğru Türkiye gidiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim bu Barış Boyun ve Burhanettin Saral meselesine. Bir çayımdan bir yudum alayım. Evet. Şimdi bu Burhanettin Saral ve Barış Boyun arasındaki mesele arkadaşlar. İlk benim kanalımda video yaptım biliyorsunuz. Barış Boyun'a yönelik. Barış Boyun'la biliyorsunuz bu Daltonlar dediğimiz grup geçmişte birlikte hareket ediyorlardı. Geçenlerde Daltonlar peş peşe iki açıklama yaptı ve Barış Boyun grubuyla artık hiçbir alakaları olmadığını, geçmişte işte kardeşlik hukukları olduğunu fakat şu an hiçbir alakaları olmadığını dile getirdiler. Bu Daltonlar grubu ve Barış Boyun grubu da işte bu motosikletli ve kalaşnikovlu saldırılar filan bunlarla bir ara Türkiye'de baya bir rüzgar estirdiler yeraltı dünyasında. Ve bunların yaptığı bazı eylemler, hadiseler gerçekleşti oldu. Şimdi Barış Boyun biliyorsunuz İtalya'da yaşıyor şu an kendisi. Orada iltica statüsü aldı bildiğim kadarıyla. Ve Barış Boyun geçtiğimiz günlerde eşini havalimanından alırken üzerinde bir silah yakalattı. Bu silahtan sonra ev hapsine konuldu. Tabii kendisine yönelik bir saldırı olabileceği iddiasıyla, şüphesiyle sürekli olarak Barış Boyun adres değiştiriyordu benim bildiğim kadarıyla. Fakat bu ev hapsi cezasına çarptırılınca bu silah nedeniyle adresi sabit hale geldi. Ve bu adresi sabit hale geldikten sonra da 17 Mart günü Barış Boyun'un evinin elektrikleri kesiliyor. Elektrik kesilince de şarteli açmak için Barış Boyun evinden dışarı çıkmaya çalışırken kurşun yağmuruna tutuluyor. Ve sonrasında muhtemelen saldırganlar evin içerisine girecekler ve Barış Boyun evin içerisinde öldürecekler. Yani ateş baskısına daha Barış Boyun kapıyı açar açmaz başlıyorlar. Fakat sonra evin içerisinden eşinin çığlıkları da geliyor. Evde farklı birisinin olduğu anlaşılınca saldırganlar geri çekiliyorlar. Şimdi burada yeraltı dünyasının kendine göre raconları var. Bu raconları dile getirenlerden bir kısmı diyorlar ki işte kimse karısının yanında öldürülmez. Dolayısıyla karısının yanında olduğu bilinmiyordu. Karısının yanında olduğu anlaşılınca bizim adamlarımız geri çekildiler şeklinde bir söylem var. Diğer taraftan da Barış Boyun cephesindense çok erken ateş açmaya başladıkları, dolayısıyla işte kapının kendisini koruduğu vesaire, bu şekilde bir söylem var. Fakat bu hadiseden sonra bu İtalya'da böyle bir saldırı gerçekleştirmek, yani uzak coğrafyalarda ilginç bir kapasite, ki Yunanistan'da da biliyorsunuz Barış Boyun'un adamlarının da içinde olduğu 6 kişilik bir grup infaz edilmiş idi. Şimdi bunun ardından 23 Mart günü, ben cumartesi günü bir video yayınladım ben. Ve o gün Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir operasyon yaptı ve bu operasyonda Barış Boyun grubundan bazı kişileri gözaltına aldı. Bunların işte üzerlerinde İçişleri Bakanı'nın da açıkladığı şekilde, bunların üzerlerinde size göstereyim hatta hemen, işte iki tane çalıntı, kaçak motor, Kalaşnikovlar, işte tabanca, el bombaları, işte lav silahı, iki tane çalıntı motor, biliyorsunuz. Bunlar hep çalıntı motorları kullanırlar bu işlerde. Bunlarla ilgili böyle bir görüntü yayınladı İçişleri Bakanlığı benim videomdan 2 gün sonra. Şimdi bu görüntülerdeki bu silahlarla Barış Boyun grubunun, Sarallar grubunun bir numarası, kendi aralarında bir numara derler, hiç ismiyle hitap etmezler, Burhanettin Saral'a yönelik bir suikast gerçekleştirdiğine ilişkin iddia var idi. Fakat İçişleri Bakanı açıklamasında bu iddiaya yer vermedi açıkçası. Sadece Barış Boyun grubuna yönelik bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda 13 kişinin gözaltına alındı ve onlarla birlikte de elde edilen silahları sergiledi İçişleri Bakanı. Şimdi burada bir iddia ortaya çıktı ve Barış Boyun'un bu adamlarını bizatihi kendisinin yakalattığına ilişkin bir iddiaydı. Bu iddiayı da Emrah Ayverdi dile getirdi. Size hemen fotoğrafını da göstereyim. Emrah Ayverdi dediğimiz kişi bu. Ve işte Sarallar grubuna, Ali Uzun'a filan çok yakın bir isim. Emrah Ayverdi bir açıklama yaptı. Açıklamasında da şöyle bir cümle dile getirdi. 90'lı yıllarda uzun süre cezaevinde yatmış ve artık cezaevinde yatmayı göze alamayan ama alemde de gözden düşmek istemeyen kolpacı abilerin keşfettiği bir yöntem vardı. Çok büyük bir eylem hazırlığındayken yakalandılar. Haberleriyle hem içeri düşmezlerdi hem de reklam yapıp isimlerinin unutulmasını engellerlerdi. İşte bu yöntem yeniden günümüze uyarlanarak uygulanmaya başlandı. Yani diyor ki Emrah Ayverdi, Barış Boyun diyor, kendi adamlarını yakalattı. 90'lardaki kolpacıların yaptığı böyle bir yöntem. Yani kendiniz büyük bir saldırı hazırlığı yapıyorsunuz ama saldırı gerçekleştirmiyorsunuz. Çünkü saldırı gerçekleştirseniz yine cezaevine girme ihtimaliniz var vesaire, polis operasyonu yeme ihtimaliniz var. Ama saldırı hazırlığında yakalandılar falan gibi haberler, hem polisler sükse yapıyorlar, engelledik falan gibi, hem de sonuçta saldırı hazırlığı, cezası düşük ya da işte saldırı hazırlığına bile girmiyor. İşte bu silahları kaçak olarak bulundurmaktan filan ceza alıyorsunuz. Bu şekilde sokuluyor. Alemde farklı yürüyor bu. Ve Barış Boyun'un da Sarallara, Burhanettin Saral'a yönelik aslında böyle bir eyleme cüret edemeyeceği, fakat böylesine bir eyleme cüret ettiğine ilişkin alemde bu iddianın yayılması için bu tip bir organizasyon yaptığı ve kendi adamlarını kendisinin paket ettirdiğine ilişkin Emre Ayverdi'nin iddiası var. Emre Ayverdi kim, dediğim gibi, hem Sarallar grubuna yakın bir isim, hem Sarallar grubunun eli ayağı olan Ali Uzun'a çok yakın bir isim diye biliniyor alemde. Şimdi Emre Ayverdi orada da bir iddiasını daha dile getiriyor. Diyor ki işte Gürcistan'da, Ahbazya'da, Yunanistan'da sizin adamlarınızı biz indirdik. Barış Boyun'un adamlarını indirdik diyor. Bizim adamlarımız hiç yakalanmadı. Yunanistan'da sizin adamlarınızı indirdik. Bizim adamlarımız hiç yakalanmadı. Ama niyeyse senin adamların hep yakalanıyor diyor. Şimdi hep yakalanıyor dediği hadiseler şunlar. Birincisi Ali Uzun'a yönelik bir suikast girişimi olduğuna ilişkin bir gruba yönelik operasyon yapıldı. Ve bunlar yine aynı şekilde saldırı hazırlığındayken diye bunlar gözaltına alındılar. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı serbest kaldı. Ondan sonra bu Yunanistan'da Barış Boyun'un 6 tane adamının öldürülmesinden sonra bir İzmir'de, bir de İstanbul'da yine bir saldırı hazırlığındayken yakalanan bir gruplar oldu. Bir de bu üçüncüsü Burhanettin Saral'a yönelik saldırı hazırlığındayken yakalanan grup diye. Yani Emre Ayverdi diyor ki, bak senin 3 tane olayında hep saldırı hazırlığındayken yakalanıyorlar ne oluyorsa diyor. Ama bizim adamlar diyor saldırı hazırlığından da kendi el. Gürcistan'da da vurduk sizi. İşte Ahvazya'da da indirdik. Ondan sonra Yunanistan'da da indirdik. Hatta senin evin de geldik. Kurşunladık ama işte ya kapıdan dolayı ya işte içeride birisinin bulunmasından dolayı bu olay gerçekleşmedi diyor. Yani olayın rengi arkadaşlar oldukça farklı bir boyuta geldi. Bu Emrah Ayverdi'nin açıklamasıyla birlikte. Çünkü hakikaten baktığımızda 3 tane olayda saldırı hazırlığındayken Barış Boyun'un adamları yakalanmış gözüküyor. Bu ya Barış Boyun'un adamları, Barış Boyun grubunun içerisinde bir ajan var. Böyle bunlar sürekli olarak yakalanıyor. Ya da başka bir durum söz konusu Emre Ayverdi'nin dediği gibi. Çünkü baktı ya da Sarallar grubu filan bunlar daha profesyoneller. Çünkü hakikaten onların adamları hiç hazırlık aşamasındayken yakalanmıyorlar. Hatta baya bir olay gerçekleştirdiler arkadaşlar. Şimdi ikinci konumuz buydu. Bu yeraltı dünyası ile ilgili mevzu. Tabii bu Sarallar grubuna da böyle kafa tutmak öyle çok kolay bir iş değil normalde yeraltı dünyasında. Yeraltı dünyasının belli raconları vardır. Mesela Sarallar grubuyla Sedat Peker grubu hiç iyi geçinmezler normalde. Hatta Sarallar grubu böyle kendilerine yönelik birçok hareketin arka planında Sedat Peker'in olduğunu fakat kendilerini hiç göstermediğini düşünürler. Hatta bu Barış Boyun'un arkasında da Sedat Peker'in olduğuna ilişkin Sarallar grubundan yansıyan bilgiler var. Ama Sarallar grubunun kendisi böyle hani bunlar daha klasik bir aile. Böyle reklamı sevmeyen mafya. Mafya grupları böyle ikiye ayrılır klasik olarak Türkiye'de. Bir mafya grupları hiç reklamı sevmezler. Hiç gözükmek istemezler. Bir mafya grupları da vardır böyle reklam, reklam, reklam, reklamdan başka bir dertleri yoktur. İşte Sarallar grubu bu böyle reklamı sevmeyen mafya gruplarından. Çünkü onlar zaten yukarıdan saraydan işi halletmişler zaten. Olsa bu yasa dışı bahis kumar işinde çok büyük payları var. Oradan işte yukarının da payını ödüyorlar zaten. Geçmişte Süleyman Soylu da onların ellerindeydi. Sarallar ailesinin içerisinden emniyet müdürleri var. Cumhurbaşkanlığı sarayında Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan isimler var filan. Çok geniş bir aile yani. Bazı elemanlarını da böyle devlet kademelerine de yerleştirmiş bir aile. Dolayısıyla böyle piyasada çok reklam yapmaya çok ihtiyacı olmayan bir aile gibi duruyor. Fakat devir değiştiği için işte bu Barış Boyun grubu gibi gruplar ve başka böyle gruplar da çıkıyorlar. Mesela TikTok üzerinden inanılmaz etkililer ve bunlar sokakta böyle bir namları var. Yani böyle sokakta namları acayip yürüyor. Ve bunlara baktığımızda hiç de böyle bir anda hiç mesela Daltonlar mesela hiç yani hesap edilmeyen işler yaptılar. Yani böyle motosikletlerle filan böyle Barış Boyunlarla da birlikte hareket ettikleri zamanlar ve çok büyük infazlar yaptılar bunlar. Bunların da hani böyle eli çok kolay tetiğe gidiyor bunların. Böyle kendilerini bilgisayar oyununda, bilgisayar oyunu jenerasyonu bunlar herhalde. Kendilerini bilgisayar oyununda yaşıyor zannediyorlar. Elleri çok kolay tetiğe gidiyor. Ömürleri kısa olur vesaire ama bu TikTok üzerinden etkili olan mafya grupları da Türkiye'de hakikaten hatırı sayılır düzeyde kuvvete sahipler. Şimdi gelelim üçüncü konumuza. Bu PKK'nın dronları meselesine. Ona geçmeden önce birkaç sorunuzu cevaplayayım. Orhan Kaya demiş ki eylem çok enteresan. Yaptıranlar sanki eylemcilerin cebine şu adres yaptı diye not bırakmışlar gibiydi. Rusya saldırısı ile ilgili söylüyor. Hakikaten öyleydi. Jasmine demiş ki çok iyi ya birbirlerini satıyorlar. Gerçi Türkiye'de şaşırtmıyor diyor. Türkiye'de insanların birbirini satması hiçbir zaman şaşırtıcı olmamıştır. Doğru söylüyorsun. İlk suikast İstanbul'da lambalarda Bentley içinde birine yapılmıştı. Böyle çok suikast oldu bir ara yani böyle peş peşe suikastler, peş peşe saldırılar vesaire oldu. Barış Boyun taraftarları var, Sarallar taraftarları var. Gazze'de bebekler o kadar ölüyorken bunlar nasıl insanlar hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam edebiliyorlar. Üstüne üstelik bir de meydanlarda şey yapmışlar gibi konuşuyorlar. Yani her şeyi yapmışlar gibi konuşmayı bırakın. Biliyorsunuz İsrail'le olan ticaret kesilmedi. Şu an Türkiye İsrail'e askeri malzemeler satmaya devam ediyor. Ali Yeşildağ'la ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Üçüncü konuya geçmeden önce bu Ali Yeşildağ konusunda birkaç şey söyleyeyim. Şimdi Ali Yeşildağ biliyorsunuz Yunanistan'da şu an cezaevinde tutuluyor. Türkiye'ye iadesiyle ilgili hem Yargıtay'dan hem ilk derece mahkemesinden karar çıktı. Fakat işte başka yargı süreçleri de var Yunanistan'da. Şu an o yargı süreçlerini bekliyor Ali Yeşildağ. Bu arada Ali Yeşildağ'ın hani Tayyip Erdoğan'dan para aldığı ve bu şekilde bu nedenle sustuğuna ilişkin bilgiler yayınlandı. Aslında bu bilgiler doğru değil benim bilebildiğim kadarıyla. Çünkü hani baktığımda mesela Ali Yeşildağ'ın ailesi kendi apartmanları olan apartmanlarından çıkartıldılar. Yani kapıya konuldular yani Ali Yeşildağ Yunanistan'a geçtikten sonra. Ve şu an bir kiralık bir evde oturuyorlar. Hani kendi evleri değil, kiralık bir evde oturuyorlar. Yani eşinin mesela çocuklarının falan arabaları falan yok yani. Dolayısıyla hani böyle bir para almış da susmuş gibi bir hayat yaşamıyorlar. Oldukça mütevazi şartlarda böyle ayakta durmaya çalışıyorlar. Hatta o evden çıkartıldıktan sonra daha küçük bir eve geçtikleri için Ali Yeşildağ'ın eşi bu dolap sitesi üzerinden filan kendi ismiyle böyle eşyalarını filan kıyafetlerinin bir kısmını filan satıyor, evi küçültüyor yani. Bu şekilde dolayısıyla hani böyle bir hayatın gerçekleriyle filan Ali Yeşildağ'ın para aldığı uyuşmuyor. Dolayısıyla böyle bu bilgi doğru değil açıkçası. Susması ile ilgili mevzu da şu anda Ali Yeşildağ cezaevinde. Yani cezaevinde tutuluyor Yunanistan'a geçtiğinden beri. Dolayısıyla cezaevi şartlarından konuşması mümkün değil bu sebeple. Ama hani cezaevi şartlarında hani Türkiye'de biliyorsunuz bu tip diyabet hastalarının ilaç verilmemesi nedeniyle hayatını kaybettiği durumlar oldu. Mesela Gökhan Açıkkollu öğretmenin diyabet ilaçları verilmediği için Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde kameraların önünde can çekişe çekişe hayatını kaybetti yani. Bunun görüntülerini hepimiz izledik. Ali Yeşildağ'ın ilaçları filan cezaevinde veriliyormuş. Yani bununla ilgili bir sıkıntısı yok. Ama tabii politik bir durumu söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'ye iade edilmemesi gerekiyor. Tıpkı Sedat Peker gibi. Dolayısıyla Ali Yeşildağ'la ilgili durum bu arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü konumuza. Biliyorsunuz Nevruz'dan önce Murat Karayılan bir açıklama yaptı. Dedi ki Nevruz'da bir müjde açıklayacağım dedi. Ve kimi gazeteciler de bu müjdeyi şöyle yorumladılar. Murat Karayılan ve PKK seçimden önce ateşkes diyecekler, silahları bıraktık diyecekler filan. Kimisi dedi işte bu dedi AKP'ye can suyu dedi. Kimisi de dedi işte zaten yaz aylarıyla itibaren, ilkbahar aylarıyla itibaren Türkiye büyük bir operasyon gerçekleştirecek. Dolayısıyla PKK'lılar abi bu operasyonda darmadağın olmak istemiyorlar. Dolayısıyla onun öncesinde ateşkes ilan edecekler diye yorumlar yapıldı. Fakat Murat Karayılan Nevruz günü geldiğinde çıktığında dedi ki müjdemiz şudur. Biz artık Türkiye'nin insansız hava araçlarını, silahlı dronlarını vurabilecek teknik kapasiteye eriştik dedi. Bunun ardından ANF PKK'nın sitesi bir video yayınladı. Ve bu videoya göre, videoda yer alan bilgilere göre PKK Türkiye'nin 15 tane SİHA'sını düşürmüş. Bu SİHA'lar arasında bolca TB2 var, işte Anka var ve Aksungur olduğu iddia ediliyor. Fakat TB2'lerle ilgili ve Anka ile ilgili görüntüler vardı. Aksungur'la ilgili görüntüler açık değil idi. Bu görüntülerde kırılma uğramış insansız hava araçları var ve vurulmuş tamamen yanmış insansız hava araçları var. Aynı zamanda PKK bazı görüntüler de yayınladı. Burada dronların yanına doğru giden ve halka şeklinde bir patlamaya neden olan bir cihaz gözüküyordu açıkçası. Uçan bir cihaz gözüküyordu. Dolayısıyla bu şekilde dronların düşürüldüğüne ilişkin görüntüler vardı. Fakat bu görüntüleri araştırdığımızda bu görüntüler 7-8 aylık bir periyot içerisinde olan görüntüler. Yani PKK bu tip Türkiye'nin dronlarını düşürme kapasitesine 7-8 aydır sahip imiş. Şimdi bu kapasite ne arkadaşlar? Bu kapasiteye gelelim. PKK'nın bu kapasitesi ne? Tabii ki PKK hani bu tip bir teknoloji geliştirmedi. Kendisinin elinde böyle bir teknoloji geliştirecek imkan yok. Fakat İran tarafından bu kapasite verilmiş. O da Shahed isimli İran'ın kamikaze drone ya da katil drone dediğimiz bir cihazı var arkadaşlar. 40 kilogram ağırlığında küçük bir drone jet motoruyla çalışıyor. Normal TB2'ler vesaire gibi pervaneli değil. Jet motoruna sahip olduğu için çok hızlı. Küçük, dağlık arazilere de taşınabilen bir drone. Dolayısıyla bu ateşlendiğinde işte önündeki sıcaklığa duyarlı sensörler nedeniyle gökyüzündeki drone'a doğru yaklaşıyor ve belli bir yaklaşma mesafesinden sonra da kendisini infilak ettiriyor ve ilgili drone'un düşmesine neden oluyor. İran bu teknolojiyi hem kendisine yakın milis gruplarına, gerek Ürdün'de gerek başka ülkelerde bu milis gruplarına bu teknolojiyi verdiği gibi bu teknolojiyi aynı zamanda PKK ile de paylaşmış görünüyor. Fakat Türkiye İran'ın bu teknolojiyi PKK'ya verdiğine ilişkin bilgileri daha ilk dronlar düşürülür düşürülmez Türkiye bu bilgiyi elde ediyor ve Türkiye bu bilgiyi elde ettikten sonra da İran üzerinde çeşitli baskılar oluşturuyor. Ve hatta bu baskılardan birisinin işe yaradığına ilişkin bilgiler var ve bu baskı işe yaradıktan sonra İran'ın PKK'ya bu tip destekleri sağlamayı kestiğine ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla PKK şu anda bu teknolojiyi ne kadar sahip bilmiyoruz. Yani depolarında bu tip TB2'leri düşürebilecek ne kadar fazla bu Şahet katil dronundan PKK'nın elinde var bilmiyoruz. Ama İran'ın bu desteği sağlamayı kestiğine ilişkin bilgiler var. Fakat şu söz konusu, bunu İran'dan alamazsınız. Bunun benzerleri Çin'de üretiliyor. Çin'den alabilirsiniz. Farklı örgütlerle anlaşılıp para yoluyla alabilirsiniz filan. Bir biçimde bu teknolojileri alabilirsiniz. Yani bunlar çok zor şeyler değil. Dünyada paranız olduğu müddetçe bunları bir şekilde bir yerden temin edebilirsiniz. Yani Türkiye bir tez oluşturuyor. İşte insansız hava araçları PKK da kendine göre bir antitez oluşturuyor. Fakat sonuç itibariyle karşıda bir devlet var ve bir örgüt var. Devlet elinde para var, imkan var vesaire. Bunlarla birlikte hani PKK ne kadar insansız hava aracı düşürürse düşürsün yani yerine yenisi konulur filan. Zaten damadın fabrikası üretiyor. Fakat bu özellikle ilk düşme olaylarından sonra bunlar peş peşe gelince TB2'lerin o bölgede uçamadıklarını biliyoruz. Ve hani bu PKK'nın bazı saldırıları olmuştu bu kış aylarında ve dronlar nerede filan diye serzenişler olmuştu. İşte bu TB2'lerin ilk bu dronlar ne bu anti dronlar nedeniyle uçamadığı zamanlara denk geliyor bu saldırılar arkadaşlar. Hatta bu Aksungurların bu tip katil dronlara ilişkin, kamikaze dronlara ilişkin bazı önlemleri var. Önlem kapasiteleri var. Fakat Aksungurlar biliyorsunuz devlet tarafından, TAİ tarafından üretiliyor. Ve bu Aksungurlara gerek Suriye coğrafyasında gerekse de Kuzey Irak coğrafyasında pek görev verilmiyor. Çünkü damadın dronlarının önünün açılması, uçuş saatlerinin arttırılması filanla ilgili bir kayırılma söz konusu. Biliyorsunuz bu tip hava araçlarında, askeri araçlarda da ne kadar çok kullanılırsa o alet mükemmelleştiriliyor ve sürekli kayda geçiyor. Uçuş saati sürekli artıyor, artıyor ve sonrasında yurt dışından talep de bu kadar çok uçuş saatine sahip drone hangisi ise en yüksek ona doğru kayıyor. Faktörlerden birisi oluyor bu. Tabii Türkiye'nin drone ihracatında TAİ'nin baskılanması ile ilgili ben bazı videolar yapmıştım. Dolayısıyla hani TAİ'nin ihracat rakamlarıyla baktığımızda Bayraktar Teknoloji'nin ihracat rakamları arasında uçurum oluştu. Oysa tersi olmalıydı. TAİ'nin dronları daha pahalı ve daha başarılı dronlardı. Fakat dediğim gibi misyonlar, görevler, uçuş saatleri bu tarafa doğru, damadın tarafına doğru torpille kaydırılınca maalesef TAİ'deki hatta TAİ'de üretim hattının hatta ile ilgili bazı sürekli olarak dedikodular, daha doğrusu engellemeler yapıldı. Mesela bir ara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aksungur, Anka talepleri karşılanmadı, üretim hattında problem var diye. Bunların suni problemler olduğuna ilişkin bilgiler var. Bu şekilde TAİ geri bırakıldı arkadaşlar. Ve şu an hani bu katil dronlara karşı Aksungurların tehlike hissettiği zaman bölgeden uzaklaşma, anti radar sistemi gibi bazı sistemleri var. Fakat ısrarla Aksungurlar bu coğrafyada kullandırılmıyor. Tabii Türkiye'nin bir hazırlığı olduğu çok net. Özellikle yaz aylarından itibaren sürekli olarak da Irak'a ziyaretler yapılıyor filan. MİT müsteşarı geçen gün Suriye bölgesindeydi. Orayla ilgili bazı temaslarda bulunuyordu. Dolayısıyla PKK'ya yönelik daha böyle geniş çaplı bir operasyonun ilkbaharla birlikte başlayacağına ilişkin de bilgiler var. O zaman tabii Aksungurlar ne kadar kullanılır, ne kadar kullanılacak onu göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz sorularınızı yanıtlayayım arkadaşlar. Karabük Üniversitesi'ndeki olaylardan bahsedecek misin demiş. Geçmiş Günahlar isimli bir ismiyle de sorusu çok uyumlu ve bir arkadaşımız. Ya evet, yani Karabük Üniversitesi'nde tabii şöyle bir durum oldu. Bir Afrikalı düşmanlığı yükseldi buradan. Tabii hani Afrikalı düşmanlığından ziyade burada tepkinin gitmesi gereken yer hükümet. Biliyorsunuz bu yurt dışından öğrenci gelmesiyle ilgili süreçler çok kolaylaştırıldı. Ve bu yurt dışından gelen yabancı öğrenci sınavı da çok basit bir sınav. Hatta bazı ülkeler için bu sınav da söz konusu değil. Ve bunlar birçok bölüme çok rahat kayıt yaptırıp okuyabiliyorlar. Hatta bunun kolaylaştırılmasının bir sebebi de yine AK Partili ve MHP'li iyi bölümleri kazanamayan öğrencilerin bazı iyi bölümlere yerleştirilmesiyle ilgiliydi. O da şöyle yapılıyor. Kendi çocukları liseyi aslında Türkiye'de okumuş olmalarına rağmen bu çocuklar yurt dışında okumuş gibi gösteriliyorlar bunlar. Ve yurt dışında lise diploması almış gibi gösteriliyorlar. Fake diplomalar ayarlanıyor. Çeşitli Afrika ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ayarlanıyor. Sonra bunlar yurt dışı öğrencisi gibi TC vatandaşı olmalarına rağmen yurt dışı öğrencisi olarak Türkiye'de bu yabancı öğrenci sınavı üzerinden tıp, hukuk gibi bölümlere çok basitçe, çok kolayca yerleşiyorlar arkadaşlar. Normalde geçmişte bu tip bir istisna vardı. Ama babalarının görevi nedeni işte babası diplomattır, babası büyükelçiliklerde çalışan polistir, odur budur. Bu sebeple belli bir süre yurt dışında görev yapanların çocukları Türkçe'ye, Türkiye'deki eğitime çok hakim değiller yabancı ülkede oldukları için. Bunlar geldiklerinde hani bunlar zaten yurt dışındaki iyi ülkelerde falan böyle hani babaları büyükelçilik çalışanı şu bu. Zaten seviyeleri iyidir. Bunlar işte düzgün bölümlere yerleşsin diye tanınmış bir istisnaydı. Fakat bunu şimdi yurt dışından yabancı öğrenci sayısını da arttırarak kendi çocuklarının bu kalabalık arasında kaybolması için bu işi çok kolaylaştırdılar. Kolaylaştırınca da Afrika ülkelerinden de böyle on binlerce öğrenci bir anda Türkiye'ye geldi. Onların arasında AKP'lilerin ve MHP'lilerin çocukları da yabancı öğrenci statüsü kazandırmış çocukları Ankara Üniversitesi'nde filan tıp bölümlerinde, hukuk bölümlerinde, siyasal bilgiler bölümlerine çok kolayca bu çocuklar sokuldular. Dolayısıyla bunun handikaplarından birisi işte HIV virüsünün patlaması şeklinde Karabük'te patladı arkadaşlar. Bu dediğim gibi rayından çıkmış bir sistemin hiç öngörülemeyecek bir yan etkisi. Yani fakat rayından çıkan sistem böyle olduğu için bu yan etki Karabük Üniversitesi'nde patladı arkadaşlar. Belçika'daki Kürt-Türk atışmalarının sebebi nedir? Evet, bu konuya da girelim. Şimdi biliyorsunuz bu ülkücülere yakın dernekler Fransa'da yasaklandı. Almanya'da da bayağı bir denetim altında oldukları için çok yasaklanmamak için çok kontrollü biçimde hareket ediyorlar. Fakat Belçika'da bu ülkücülere yakın dernekler Belçika'da serbestler. Ve PKK'lılar da bu derneklerin kapatılmasını istiyorlar. Kürt aktivistler de bu derneklerin kapatılmasını istiyorlar. Ve bu Belçika'da yeni olan bir hadise de değil. Bu böyle ta eski yıllardan beri belki 15-16 yıldır Belçika'da böyle birkaç yılda bir sürekli olarak Türk gruplarla Kürt gruplar arasında bu tip çatışmalar olur. Hatta Belçika devleti de kimi iddialara göre işte bu grupların özellikle bu ülkücü grupların böyle yeraltı dünyasında da biraz aktif olmaları nedeniyle bazı Kürt grupların da yeraltı dünyasında aktif oldukları da bir vaka nitekim. Bunlar nedeniyle bu iki grubun böyle birbirine girmesine çok da müdahale etmediği, zaman zaman bu tip hadiselere göz yumduğu, ondan sonra da bazı kişileri deport ettiği buna dayanarak filan buna ilişkin bilgiler de var açıkçası. Bu hani şu an biraz teknoloji geliştiği için herkesin cebinde cep telefonu olduğu için herkes bir olay olunca olaya müdahale etme ya da olaydan kendisini kurtarma yerine herkes cep telefonuna sarılıp çekiyor. Dolayısıyla çok daha görünür oldu bu Balçika'daki hadiseler. Yani her 2-3 yılda bir olan hadiseler. Öyle çok ekstra bir hadiseler değil. Fakat bu senenin farkı Türkiye özellikle PKK üzerine hani bu yaz aylarında da eğer bir saldırı gerçekleştirilecekse Kuzey Irak'a doğru operasyon. Dolayısıyla bunun bir zeminini oluşturmak için Batı dünyasında bu PKK'nın bu Belçika'daki olayları, ülkücü gruplarla yaşadığı olayları Türk Dışişleri bu sefer birazcık köpürttü yani açıkçası. Soylu aldı avantasını çekildi kenara, ondan daha iyisi yoktur. Yok, Soylu öyle birisi değil böyle. Avantasını aldı çekildi yani parayla ilgili falan değil. Soylu Tayyip Erdoğan'ın ölmesini bekliyor açıkçası. En açık ifadeyle söylersem. Kendim şahidim, PKK MHP Almanya'da uyuşturucu ticareti yapıyor. Bu yani Almanya'ya özgü bir şey değil. Yani ultra milliyetçi askerler filan böyle Güneydoğu'da uyuşturucu satıcısı ailelerle çok kanka geçiniyorlar. Hatta Türkiye'de de böyle hani getirilir uyuşturucu Doğu illerinden, Batı illerinde böyle ülkücü kökenli gruplar eliyle sokaklarda satılır filan. Yani para söz konusu olduğu zaman bunların böyle ideolojileri yok. Yani Türkiye'de böyle dünyadan farklı olarak mafya gruplarının ideolojileri varmış gibi gözüküyor. Bunlar kalkan sadece. Yani bu mafya gruplarının hiçbir mafya, bunların ideolojisi yoktur. Mafyanın tek tanrısı vardır, o da para yani bu. Hele uyuşturucu mafyası. İbrahim Kalın neden Hakan Fidan'ın gölgesinde kalıyor? Öyle bir durum söz konusu değil bence. İbrahim Kalın'ın bulunduğu pozisyon hani gölgelerde yaşaması gereken bir pozisyon. MİT müsteşarlarının yani fotoğrafları bile sayılı olurdu eskiden. Hakan Fidan biraz öyle değildi. Yani MİT müsteşarından ziyade popüler bir figüre dönüştürmeye çalışıyordu kendisini. İbrahim Kalın hatta hiç gözükmese daha iyi yani. MİT müsteşarı dediğiniz adam gözükmez yani. Eğer iyi bir müsteşar olacaksanız, mesela Emre Tener değil mi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en efsane başkanlarından bir tanesidir. Türkiye'de istihbaratın duayeni olarak bilinen isimlerden bir tanesidir. Emre Taner'in yani ismini cismini filan görmezdik MİT müsteşarıyken, ki çok hani klas bir MİT müsteşarıydı. Evet. Türkiye neden bu durumda? Sizce 86 milyon hiç mi suçu yok? Mesela sürekli sessizler. Yani tabii ki yani süt neyse kaymağı o hikayesi dediğimiz mevzu. Ama hani bu tip gazetecilik faaliyetlerinde ya da siyasetçiyseniz, yani kamuya dönük bir iş yapıyorsanız, bu böyle ya suç halkın boynuna yükleyip geçmezsiniz. Mansur Yavaş neden Cumhurbaşkanı olamadı? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olamamalarının sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı direnememeleri. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın partnerleriyle bir oyun oynadı. Bir Meral Akşener direnir gibi oldu filan ama arkasından ne Mansur gitti ne İstanbul Ekrem İmamoğlu gitti. Dolayısıyla da ikisi de kendi kendilerini sönümlendirdiler arkadaşlar. Evet. Doğruları söylemek yürek ister. Sende mangal gibi yürek var güzel insan. Sen hem cevhersin hem de güven duyulacak adam gibi adamsın. Teşekkür ederim Fatih Erten. Ülke bunlardan nasıl kurtulacak? Hep beraber anlata anlata öyle kurtulacak yani. Belçika'daki Türklerin ve Kürtlerin birbirini linç etmesi, birbirlerinin kaçması ve birbirlerini ateş etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önce söyledim bununla ilgili konular. İlker Başbuğ, İlker Başbuğ. Birisi İlker Başbuğ'la ilgili bir soru sormuş. Bu hani az önce PKK'nın dronlarından bahsettik ya. Şimdi İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde de şöyle bir hadise gerçekleşmişti. PKK büyük bir kongre yapmıştı o zaman. Ve işte Kuzey Irak'ta bir yerde büyük bir kongre yapmıştı. Sonradan bunun görüntüleri ortaya çıktı. Böyle yüzlerce PKK'lı bir arada, binden fazla PKK'lı bir arada. Sonra PKK'lılar şöyle dalga geçmeye başladılar. Bu 2008 ya da 2009 yılıydı. PKK'lılar şöyle bir dalga geçmeye başladılar Türk ordusuyla. Ya hani biz BBG evi gibi her şeyi görüyordunuz filan. Bak burada binden fazla kişi bir araya geldik filan. Hiçbir tane ne F-16 gördük ne bir şey gördük diye. Çünkü İlker Başbuğ'dan önceki Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'tı. Ve o zaman Türkiye'nin kendi İHA'ları, SİHA'ları yok. Fakat PKK işte bu Dağlıca baskınını yapınca özellikle Türkiye'nin baskısı çok artmıştı. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir Office of Defense Cooperation denen, ODC denen bir yapı kurulmuştu. Ve Amerika'nın bu Predator dediğimiz insansız hava araçlarından akan görüntüler Ankara'daki bu merkeze geliyordu. Ve Türkiye de burada koordinatları alıp kendi özel kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da doğrulattıktan sonra buralara F-16'larla operasyon yapıyordu. Ve Büyü Yaşar Büyük Anıt da Türkiye bu kabiliyeti Amerikalıların bu görüntü paylaşımı nedeniyle elde ettikten sonra PKK'lılara demişti ki bunun bulabilirsiniz de Google'da linkini. PKK ayağına denk alsın artık onların kampları bizim BBG evimiz gibi demişti Yaşar Büyük Anıt. İşte bundan sonra Yaşar Büyük Anıt emekli oldu. İlker Başbuğ Genelkurmay Başkanı oldu. İlker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığında binden fazla PKK'lı bir araya geldi ve hiçbir saldırı gerçekleşmedi oraya. Sonra da PKK'lılar kendi web sitelerinde dalga geçtiler. Hani BBG evi gibiydi filan. Şimdi arkadaşlar aslında yine bu tarihi bir olay laf lafı açıyor. İlker Başbuğ döneminde buradan görüntü alınıyor. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri görüntüyü alıyorlar ve farklı coğrafyalardan aynı noktaya yönelik PKK'ların akışta olduğuna ilişkin görüntüler, bir hareketlilik var. Sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Kuvvetlere soruyor bunu Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Kuvvetler de diyorlar ki PKK'nın büyük kongresi olacak. Bununla ilgili bir hazırlık olabilir. Ve MİT'in ve Özel Kuvvetlerin belirttiği PKK'nın kongresinin olabileceği lokasyonlardan bir tanesine yönelik Amerikalıların verdiği görüntülerde PKK'lılar akıyorlar oraya doğru. Sonra buraya operasyon yapılmasıyla ilgili bu görüntülerin geldiği bu operasyonu hazırlayan daire, ondan sonra operasyon hazırlığı yapılmasıyla ilgili Malatya ve Diyarbakır F-16 filolarına talimat veriyor. Onlar hazırlıklarını tamamlıyorlar. Bütün hazırlıklar, bilgiler, özel kuvvetlerin bilgileri, MİT'in bilgileri, Amerikalıların verdiği görüntüler, işte yüzlerce PKK'lı bir arada filan bunlar götürülüyor. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a arz ediliyor. Fakat İlker Başbuğ operasyon talimatı yani vurma talimatını vermiyor İlker Başbuğ. Şimdi İlker Başbuğ'un da orada bir bahanesi var. Oraya yakın bir noktada köy var. Bu köyde vurulabilir, siviller zarar görebilir diye İlker Başbuğ bu izni vermiyor. Oysa özel kuvvetlerin dosyada bilgisi var. Bu köy mevsimlik köy, sürekli dolu olan bir köy değil. O mevsimde köyde kimse yok. Artı Diyarbakır ve Malatya filo da diyorlar ki biz bölgeye yaklaşma açılarımızı, yönlerimizi öyle belirleriz ki buradan köyün zarar görme ihtimali ortadan kalkar diyorlar. Fakat buna rağmen İlker Başbuğ operasyon talimatı vermiyor. Yani binden fazla PKK'lıyı bir anda öldürebilecek ve dünya askeriye tarihine, askerlik tarihine geçebilecek bir olay. PKK'nın da uzun yıllar kendisini toparlayamayacağı bir olay. Niye İlker Başbuğ bu talimatı vermiyor? Biliyorsunuz sonra İlker Başbuğ döneminde Aktürk'ün karakolu baskını oldu. Askerler kaçırıldı. Saatler süren bir baskındı filan. Çünkü İlker Başbuğ aynı zamanda politik bir figürdü arkadaşlar ve o günlerde PKK'lıların hem İlker Başbuğ döneminde hem Yaşar Bükent döneminde PKK ile çatışmalarda şehit cenazelerinin gelmesi milliyetçi kesimde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir tepki oluşturuyordu. 2007, 2008, 2009'lardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu askerlerin rolünü çok güçlendiriyordu. PKK'nın varlığı askerlerin rolünü güçlendirdiği denklemin var olduğu yıllardı. Dolayısıyla da İlker Başbuğ da bir asker olarak, karacı asker olarak, karacılar Türkiye'de bir ara öyle bir hale gelmişlerdi ki, karacıların varlığı PKK'nın varlığıyla böyle birbirine bağlı gibi bir durum söz konusu olmuştu. Dolayısıyla İlker Başbuğ böyle PKK'nın belini kıracak, böyle bir hamlenin emrini vermiyor arkadaşlar. Hatta bu sebeple bu vur talimatını vermemesi sebebiyle bu kadar hazırlığa rağmen o dönem Genelkurmay içerisinde özellikle genç subaylar bayağı bir tepki gösteriyorlar filan sonra onlar yatıştırılıyor filan gibi durumlar söz konusu. Yani işte bu PKK'nın varlığı işte şimdi bak az önce söyledim SİHA'lar. SİHA'lara karşı PKK'lıların yaptığı yeni işte İran'dan aldıkları teknolojiler filan. Yani geçmişte askerler bu PKK'nın varlığını kendi politik amaçları için bir gerekçe olarak kullanıyorlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan gerekçe olarak kullanıyor. Kimi zaman barış süreci diyor, çözüm süreci diyor, bir süreç başlatıyor. Sonra Hendek savaşları deniyor. Şehirleri, ilçeleri haritadan silecek büyük çatışmalar oluyor filan. Hangisi Tayyip'in işine gelirse, geçmişte de hangisi askerlerin işine gelirse bir zaman ateşkes yapılıyordu. Bir zaman bakıyordunuz bir anda çatışmalar şiddetlenmiş filan. Geçmişte askerlerin, İlker Başbuğların, Yaşar Büyükanıtların oynadığı oyunu Şu an Tayyip Erdoğan oynuyor özetle. Bir sorudan laf çok açıldı. Çok uzattım, çok konuştum açıkçası. Bir iki soruyu daha cevaplayayım. Barış Boyun sarallar sonuç ne olur demiş birisi. Yani Daltonların bu işin içerisinden, çatışmanın içerisinden çekilmesi ilginç bir durum oldu. Güç dengesini değiştirmesi açısından. Daltonlar çekilince, yani sarallar grubuna biz sizin hasımınız artık değiliz deyince, ya bir barış olduğunu zannetmiyorum ben, ama bir çatışma da olmaz herhalde şu an Daltonlarla sarallar grubu arasında. Çünkü sarallar aslında hani böyle para yaparlar, yani böyle hani bir çatışma falan çok gerekli olmadıkça çok bu işlerin içerisine girmezler. Seda Şahin grubuyla bir çatışmaları vardı biliyorsun, çok ezeli husumetleri vardı. Seda Şahin de cezaevinden çıktıktan sonra o mevzuyu unuttu. Dolayısıyla şu an iki grubun arasında da çatışma yok. Sadece Barış Boyun'la Sarallar kaldı. Yani biri birini ortadan kaldırmaya yemin etmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Selahattin Demirtaş'ın durumu ne olur? Seçimden sonra var mı bilginiz bu konuda? Hükümet seçimden önce bir hani söylenti yayıyor böyle. İşte Ekrem İmamoğlu seçimi kaybederse ve bu da Kürt oyları sayesinde olursa hükümet Selahattin Demirtaş'ı bırakacak. Tabi HDP kitlesinin Selahattin Demirtaş'ı sevdiğini bildikleri için bu tip bir laf yayıyorlar. Ama bu işler, ben hani Kürt kesimi artık Tayyip Erdoğan'la herhangi bir ilişkisinde bu ilişkinin yazılı olmasını ve bu ilişkinin, bu anlaşmanın bütün maddelerinin kamuoyuna açıklanması konusunda çok netler. Hatta seçimden önce, bunu bir videoda da anlattım, seçimden önce Efkan Ala önderliğindeki heyetle HDP'liler görüştüler. Belli bir mütabakata vardılar. Varılan mütabakat da İstanbul'da çok güçlü bir aday çıkartılması ve ona oyların verilmesiydi. Fakat HDP'liler dediler ki bunun karşılığında yapılacak şeyler var. İşte kayyum atanmaması, tutsakların serbest bırakılması filan gibi, hasta tutsakların filan gibi. HDP'liler de diyorlar ki tamam, bunu yazılı hale getireceğiz ve kamuoyuna açıklayacağız. Bunu kabul etmeyince Efkan Ala önderliğindeki heyet, HDP'liler de o zaman anlaşma falan yok diyorlar. Yani bu Selahattin Demirtaş'ın bu tek bir anlaşmayla serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşmanın olduğunu zannetmiyorum ben. Böyle bir anlaşmayı ancak HDP'liler yazılı olduğunda ve kamuoyuna ilan edildiğinde kabul ederlerdi. Ama böyle bir şey nasıl yazacaksınız? Yani oylarınızı HDP'ye verirseniz Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. Yani demek ki adam orada hukuken tutuklu değil, esir. Bunu kabul etmiş olursunuz ki zaten de Selahattin Demirtaş esir arkadaşlar. Evet, bugün yine uzun bir yayın oldu. İlginiz için çok teşekkür ederim. Salı günleri canlı yayın yapıyorum. Pazar ve Perşembe, pazar sabahları, Perşembe akşamları da video yayınlıyorum. Haftada 3 video oluyor böylece. Dediğim gibi iktidarın baskısı nedeniyle YouTube'un bana çeşitli algoritma engelleri oluyor. Bu algoritma engellerini aşabilmem, benim gazeteci olarak kalabilmem için sizin desteğinize ihtiyacım var. Videolarımı beğenmeniz, paylaşmanız, kendi sosyal medya hesaplarınızdan, WhatsApp gruplarından paylaşmanız, videolarımı beğenmeniz, bana her türlü gazetecilik açısından destek vermeniz gazeteci olarak kalabilmem için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve canlı yayında buluşmak üzere.